Ayrım 15.
Birçok kez dile getirilmiş yığınla yakınma ve istekleri bu bildiride yeniden ele alır. İstilacıların tehdit ettiği, borsa oyuncularının açlığa mahkum ettiği, halkın dramatik durumunu sergileyip devlet güçlerini kıyasıya eleştirir. Borsa oyuncularıyla istifçilere karşı sert ve ciddi önlemler alınmasını ister. Konuşmasındaki alabildiğine canlı ve hatta tehdit edici hava Montagnard'ları irkitir ve yaralar. Bir an için tutuklanması düşünülürse de gerekli görülmez. Ancak kovulur meclisten. Fiyatların saptanması yolundaki halk hareketini önlemek mümkün olmayınca Montagnard'lar hareketin elebaşısını itibardan düşürmeye kalkarlar. 28 Haziran'dan başlayarak Jacobenler Kulübü'nde özellikle Robespierre şiddetle çatar Jacques Roux'a. Ertesi günü Komün Genel Kurulu Komün'ün ilanlarındaki başyazarlığına geçici olarak son verir. 30 Haziran'da Kordölyeler Jacobenlerin ağır baskısı üzerine kulüpten çıkarılmasını kararlaştırır. 1 Temmuz'da Komün Genel Kurulu davranışını uygun görmediğini oy birliğiyle karara bağlar. Son olarak 4 Temmuz'da Mara gazetesinde sahte yurtsever ve kaçak cani eskisi deyip rahibi yerden yere vurur. Öyle de olsa Mara'nın 13 Temmuz'da ölümünden sonra Jacques Roux belki de kendini onun sürdürücüsü olarak göstermek amacıyla 19 Temmuz'dan başlayarak halkın dostunu adında ufak bir değişiklikle çıkarmaya girişecektir. Böylece 29 sayı daha çıkan gazetede Jacques Roux bıkıp usanmadan halkın düşmanlarına, konvansiyonun hareketsizliğine, devrim mahkemesinin ağır işleyişine çatıp duracaktır. Büyük bir ivedilik taşıyan kitle halinde askere almayı ve genel tavan fiyatlarını savunacaktır. Söylemeye gerek yok. Saldırılarındaki şiddet Montagnard'lar arasında büyük tepkilere yol açar. 5 Ağustos günü Robespierre Jacobenler Kulübü'nde rahibi halk düşmanlarının ücretlisi olmakla suçlar ve arkasından Jacques Roux'un bağlı olduğu seksiyonun başkanlığına gelmesinden kaygılanan Jacobenler, Kordölyeler ve Jacoben eğilimli seksiyonların komiteleri komünü onu tutuklama kararı almaya zorlarlar ve 22 Ağustos'ta da tutuklanır Jacques Roux. 27 Ağustos'ta kefaletle serbest bırakılır ve 5 Eylül'de Jacobenlerin istemi üzerine ama kanununa aykırı olarak yeniden tutuklanır. Hapse atılan Jacques Roux gazetesini çıkarmayı sürdürür. Hükümeti ve halk hareketinin kurbanı olduğu baskıyı sergiler orada. Ve öte yandan 1793 Ağustos'undaki Hristiyanlıktan arındırma olayını yerinde bulduğunu belirtir. 25 Ekim'de pek kuşkulu bir kişi olarak güvenlik nedenlerinden dolayı Biquetre hapishanesine nakledilir. Önce bir ceza mahkemesinin önüne çıkarılır. Onun yetkisizlik kararı üzerine devrim mahkemesine gönderilir dosyası. Her şeyi yitirdiğini gören Jacques Roux duruşmada kendini hançerler. Yarısı birisi tedavi edilirse de 10 Şubat 1794'te aynı hareketi yeniden tekrarlar ve yaralar içinde ölür. Kavgası böylece noktalanır Parisli Sanklotların rahibini. Gerçekten öyle ilan etmişti kendisini. Parisli Sanklotların rahibi. Belki söylediği şu cümledir Jacques Roux'un bütün savundukları özetle. Bir sınıf ötekini acımasızca açlığa mahkum ettiğinde özgürlük bir hayalettir ancak. Zenginler ellerindeki tekele dayanıp hemcinsleri üzerinde ölüm kalım hakkına başvurduğunda eşitlik de öyledir. Öyle olduğu için de hemcinslerini sefalete ve açlıktan ölmeye mahkum ettiği ölçüde ticarete ve mülkiyete karşı çıktı. Topraklarda herkese eşit olarak ait olmalıydı. Ve devrim Pierre yararına değil bir dördüncü zümrenin yararına gerçekleşmeliydi. Bir özelliği daha var Jacques Roux'un. Gerçek ülkeyi yasal ülkeye karşı çıkarmanın aranışı içinde olmak üzere genellikle parlamentarizm dışında sürdürdü devrimci mücadelesini. savunduklarına bakıldığında yeri sosyalizm tarihidir hiç kuşkusuz. Ve kendi döneminde Babeuf'ü de doğrudan doğruya etkiledi. Ne var ki Jacques Roux, Babeuf'ün aksine açık seçik bir siyasal ve iktisadi sistem ortaya koyma kaygısını duymamıştı. Albert Sobol'un deyişiyle her şeyden önce eşitçi bir rahip, halka bağlı, onun istemlerini çok az kimsede görülen bir kavrayış, bir içtenlik, bir sıcaklıkla dile getirmesini bilen bir militan oldu. Devrimin unutulmaz portreleri arasında anılmasına da yetiyor bunlar. Yetecek. 8. Jacques Rennheber. Mara ve Demoulin'le beraber Heber, Fransız devriminin en ünlü gazetecisi oldu. En tartışılan kişiliklerinden biriydi. Jacques Rennheber, Alençon'da Normandiyalı burjuva bir ailede doğdu. 1757. Devrime kadrolarından çoğunu verecek olan orta burjuva bir aileydi bu. Heber, aslını pek iyi bilemediğimiz karanlık bir öykü yüzünden Alençon'u terk etmek zorunda kalır ve Paris'e gelir. 1780 yılından başlayarak orada sıradan insanlarla, yani ikinci yılının militanları olacak kişilerle bölüşür yaşamını. Bir yerde sefil bir yaşamdır bu. Tiyatrolarda bilet denetimciliği yapar, kapıda oyun çığırtkanlığı eder, oraya buraya hizmete koşar. Ona da yolunu açıp çizen devrim olur. Çeşitli yergi broşürlerinin arkasından 1790'da Düşesne Baba'nın ilk sayısı çıkar. Pek kısa bir zaman sonra halk kitleleri arasında en çok okunan gazetelerden biri olacaktır bu. Hele 1793'te Mara'nın ölümünden sonra devrimci basının başlıca organı odur. Böylesi bir şöhrete ulaşmasının nedeni de vardır. Sankilotların özlemlerini en iyi dile getiren gazete budur. Heber tek başına yazarıdır gazetenin. Çok geçmeden bir siyaset adamı olma niteliği de eklenecektir gazeteciliğine. 1790 ile 1793 arasında yaşamının bir parçası olarak beliren siyasal eyleminin incelikleri, biraz yabancımız, bu boşluğu dolduracak yığınla belge 1871 yangınlarında yok olup gitmiş durumda. Kabaca bildiklerimiz şunlar. 1790'da ılımlı bir görüşte olan Heber, aristokrasi ile hiç de gerçekleşmesi olanağı olmayan bir uzlaşmanın arkasından koşan çevrelerden sıyrılır ertesi yıl. Kordiyoliler kulübüne girer ve beraberinde burjuva devrimini daha köklü bir hale getirmek isteyenler de vardır. Ne donuk ne de parlaktır. Öyle de olsa eylemi Paris Komünü savcı yardımcılığına kadar yükseltecektir onu. Heber'in eyleminin gerçekten açılıp serpildiği dönem konvansiyon dönemidir. 1793 Ağustos'una değin Montagnard'ların çabalarını destekler. Girondenlere karşı mücadelenin yükümlülüğünü o da üstlenir. Girondenler ise burjuvazi ile bağlaşıklığı sürdürmenin yanı sıra ticarete denetim getirilmesi yolunda sankilotların istemlerini bu politikaya feda etmişlerdir. Mara'nın ölümü ve 93 yazının bunalımı ile sosyal ve siyasal sorunlar daha da sivrileşir ve sertleşir. Halkın direnişi artarken Heber'in tavrı da değişir. Öfkelilerden ayrı durmayı sürdürse de Montagnard'lardan sıyrılır ve aşırı eylemlere verir kendini. Eylül'le beraber Heber'in halk kitlelerinin terörcü eğilimlerini bir siyaset planının üyesi haline getirme düşüncesi belirginleşir ve 1793'ün 4 ve 5 Eylül günleri tam bir açıklığa kavuşur. Nitekim o günlerde sankilotlar konvansiyonu terör ve güdümlü ekonomi yoluna girmeye zorlarlar. 1793 Eylül'ünden 1794 Ocağı'na değin Heber, terörü uygulama konusunda hükümet üzerindeki baskısını sürdürür. Gazetesinin aracılığıyla halkın hainlere karşı savunulması düşüncesini yayarken Marie Antoinette ve federalistlere karşı harekete geçilmesini ister. İdarede devrim komitelerinde ve orduda temizliğe gidilmesi de söyledikleri arasındadır. Üstelik gazetesi, Harbiye Nazırı J.B. Buhot da 1754-1840 aracılığıyla ordu katlarına da gelip girmiştir. Devrimci hükümete yakasını öfkelilerden sıyırması için yardım eder. Ama onların Hristiyanlıktan arındırma politikasını da benimser. Öte yandan dinden çok ruhbana ve kiliseye saldırır. Ne var ki 6 Aralık'ta inanç özgürlüğü üstüne çıkarılan kararla beraber Robespierre'den bir uyarı alacak ve bu konu üzerinde artık durmayacaktır. Bu arada devrimci hükümet alabildiğine güçlenmiş ve Paris seksiyonlarının bağımsızlığına bir nokta koymuştur. Bununla Heber'in eylem olanakları da sınırlanmış olur. Aralığın sonu ve ocağın başlarında Heber, hoşgörülerin saldırılarını da göğüslemek zorunda kalır. Özellikle Camille Desmoulins'in gazetesi Yaşlı Cordelier'de sert vurmaktadır. İkinci yılının ventozunda 1794 Şubat ve Mart'ı iktisadi yaşama getirilmek istenen düzenlemelerin etkisiz olduğu da ortaya çıkar. Ekmek fiyatı yükselirken çoğu emekçinin ücretleri de inmektedir. Heber yararlanmak ister bu durumdan. Önce hoşgörülere karşı saldırıya geçer. Şubat'ta da Girondenleri iktidardan kovmuş olan 31 Mayıs devrimini yapmış tüylü heriflere karşı giriştikleri iğrenç komployu sergiler. Ne var ki devrimci hükümet üyeleri karşısında da serttir. Robespierre'cilerin halkın kızgınlığını hafifletmek için çıkardıkları ventoz kararlarının yetersizliğini gözler önüne koyar. 4 Mart'ta Cordeliers Kulübü'nde hüküm süren başkaldırı havasının etkisiyle hoşgörülere karşı saldırılarını tekrarlar. Bu arada yarı açık yarı kapalı deyimlerle Robespierre'e çatar. Sorduğu bir soru vardır ve yanıtını da kendisi verir. Bir hizip halkın haklarını yok etmek istiyor. Bizi ondan kurtaracak araçlar neler? Başkaldırı. Aslında iktidarı ele geçirmenin yolunu iyice düşünüp tartmış değildir. Konvansiyondaki kimi ılımlılardan çok yaşam pahalılığına aklını takmış halk kitleleri ise kendisini izlemekte duraksarlar. Bu arada devrimci hükümet harekete geçer ve 23 Ventoz'u 24'e bağlayan gece Heber'le Cordeliers Kulübü'nün belli başlı şefleri tutuklanırlar. 10 gün sonra 24 Mart'ta devrim mahkemesince ölüme mahkum edilip giyotine gönderileceklerdir. Neydi Heber'i bu acı sona götüren nedenler? Lublin'e sorarsanız, tanınmış kişilikleri birbiri arkasından yıkmak, halkça tutulan adları yok etmek ve iktidarı sadece komüne mal edip onunla hükmetmek istiyordu. Ne var ki Kamu Selameti Komitesi ondan daha atik davrandı. Mathies'e sorarsanız aşırılıkları ile Robespierre'i çileden çıkarmış olmalıydı. Gerçekten Heber'e göre giyotin politikanın alfa ve omegasıydı. Arnaud de Lepate göre Bats tertibinde Baron de Bats ile sıkı fıkı ilişkiler içindeydi. Ünlü bir karşı devrimci olan Baron, devrimin kurumlarını gözden düşürmek için Heber'i bir açık artırma politikası izlemeye itmiş olsa gerek. Nitekim Chabot bu ilişkiyi açığa vurmuştu. Ancak Robespierre halk hareketinin mızrağı olan Paris Komünü'nün saygınlığını kırmamak amacıyla bu suçlamayı yapılır yapılmaz örtbas etmişti. Şu ya da bu ama bir gerçek var. Heber sanklotların en yetkin sözcülerinden biri oldu. Onların özellikle yaşam pahalılığı karşısındaki sıkıntılarını bir başkasından çok daha güzel dile getirmesini bildi. Sanklotların kimi zaman karışık biçimde duyduklarını ortaya koymada yardımcı oldu ve onların özlemlerini tutarlı bir program haline getirip alabildiğine yaygınlaştırdı. Nitekim Montagnard'lara şöyle diyordu. Zalimleri ve onların aşağılık kölelerini ezmek için bir elinizde yıldırımı tutarken öteki elinizi mutsuzlara uzatınız. Bütün yurttaşlara iş sağlayınız. yaşlılara ve sakatlara yardımda bulununuz ve eserinizi taçlandırmak için hiç vakit yitirmeden devlet eliyle halk eğitimini örgütleyiniz. Ancak Heber'e Burjuva devrimini daha ileriye götürmek isteyen bütün bu emekçi ve zanaatçı dünyasının öncüsü diye bakmamıza yeter mi bunlar? En son araştırmalar, Sanklotçularla Hebertçiliği birbirine karıştırmamıza izin vermiyor. Heber'in yaşam hakkı, çalışma, yardım görme ve eğitim hakkı üstüne düşünceleri aslında halk kitlelerinin her zaman açık seçik dile getirmesini bilmeseler de bir 4 yıldan beri arkasına düştükleri şeylere tanıklık ediyordu. Heber parlak bir gazeteciydi ama politika alanında sıradan bir eylem adamı oldu. Onu gazeteci yanıyla alıp bir halk hareketinin merkez kişiliği yapmak doğru olmaz. Kişiyle gazeteyi, Heber'le Düşesne Baba'yı birbirinden ayırmalı. Gerçekten Heber'in kişiliği pek sempati uyandırmasa da Düşesne Baba'nın sayfaları arasında Paris'in yoksul halk tabakalarının Jaurès'in deyimiyle iri nabzının atıp durduğu hissedilir yine de. Az iş mi bunu başarmak? 9. Babeuf. Fransız devriminde kendilerini halkın davasına adayan bütün devrimcilerin duvarına gelip çarptıkları bir çelişme vardı. Yaşam hakkı ile özel mülkiyetin ve iktisadi özgürlüğün sürdürülmesi arasındaki çelişmeydi bu. Devrim sırasında bu duvarı ilk aşan Gracques Babeuf oldu. Düşüncesi ve eylemleriyle devrimin ötesine de geçip yeni bir toplumun öncülüğüne yükseldi. Gerçekten Sanklotlar ve Jacobenler gibi Babeuf de toplumun amacı olarak ortak mutluluğu görür. Devrim bütün yurttaşlar arasında yararlarda eşitliği sağlamakla yükümlüdür. Ne var ki özel mülkiyet tineti gereği beraberinde eşitsizliği getirdiğinden ve toprak kanunu yani mülkiyetin eşit bölünmesinin hükmü ancak bir gün süreceğinden, çünkü ertesi günü eşitsizlik yine ağır basacaktır, fiili eşitliğe varmanın tek yolu şudur: bireye ve çocuklarına kaç kişi olurlarsa olsunlar yaşam olanaklarını yeterince sağlamak ve ortak bir idare kurmak. Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak, her insanı yeteneğine, bildiği işe bağlamak, elde ettiğini olduğu gibi ortak bir depoya vermekle yükümlü kılmak, yalın bir dağıtım idaresi, bir gerekli nesneler idaresi kurmaktır. Öyle ki bu idare bireylerin ve nesnelerin hesabını tutarak gerekli görülenleri olanca eşitlik içinde bölüştürecektir. Halkın kürsüsünde 30 Kasım 1795 günü yayımlanmış Yoksullar Bildirisi'nde yer alan bu program, her ikisi de kişinin emeğine dayanan özel mülkiyet düşüncesine bağlı Sanklotların ve Jacobenlerin ideolojilerine oranla büyük bir yenilik, daha doğrusu ani bir değişimi temsil ediyor. Babeuf'un önerdiği malların ve emeklerin topluluğu, devrimden doğan yeni toplumun devrimci ideolojisinin ilk biçimi oldu. Öte yandan Babeufçülükle komünizm, o güne değin bir ütopya, bir düş iken, sonunda derli toplu bir ideolojik sisteme kavuşur. Eşitler komplosu ile de sosyal ve siyasal mücadeleler tarihine girer. Babeufçülük devrimin damgasını taşır. Kendi kendini yetiştiren Babeuf de komünist ülküyü okuduklarından öğrendi hiç kuşkusuz. Ne var ki bütün bir devrim boyunca bir eylem adamı oldu o. Doğduğu kentin, Picardie'nin sosyal gerçeklerinin yanı sıra devrimci mücadeleleri boyunca görüp yaşadıkları ideolojik sistemi yavaş yavaş oluşturup belirginleştirdi. Onun sistemini kimi zaman yapıldığı gibi ilk günden olup bitmiş bir dogma gibi sergilememeli. Kitapların alıp getirdiği binlerce yıllık umudun bir yeşermesidir o elbet. Ama gözlem ve devrimci eylemle zenginleşip sonra da sistemleşmesi bu umudun. Babeuf'un devrimci yolculuğuyla girelim konuya. devrim öncesi yazışmalarından düşüncesinin kaynaklarını iyice öğreniyoruz onun. Rousseau, Mably, Morelli, Babov üzerinde ilk büyük etkileri yaptılar. Yetkin eşitlik kavramını Mably'den aldığı açık. Rousseau ise bütün eylemi boyunca kendini hatırlatıp duracaktır. Öte yandan doğduğu Picardy'deki köylü yaşamının düşüncesinin oluşumundaki etkisi kesin görünüyor. Babov 1760'da Saint Quentin'de bir tuz memuru baba ile okuması yazması olmayan bir ananın çocuğu olarak dünyaya geldi. Önce Santerre dolayındaki Roya yerleşir. Bölge büyük tarım bölgesidir. Eski rejimin sonlarında önemli iktisadi ve sosyal değişmeler olmuştur bölgede. Çiftliklerin toplaşması ve imalathanelerdeki gelişmelerdir bunlar. Eski ortakçı gelenekleri ve ortaklaşa haklarını savunmanın canlılığını sürdüren tarım toplulukları, işletmelerin büyük kapitalist çiftçilerin elinde toplaşmasına karşı keskin bir mücadele vermektedirler. Tapu işlerinde görevli, feodal hukuktan da anlayan bir kişi olarak Babeuf, 1780 yılları boyunca Picardy köylüleri hakkında doğrudan bir bilgi sahibi olur. Kuşkusuz bu temas sayesindedir ki Babeuf daha devrimden önce fiili eşitlik ve komünizme doğru bir eğilim içine girmiştir. Dağınık imalathane aşamasında da olsa sanayi etkinliklerinin ve kapitalizmin bölgeye girişi de dikkatine çarpan özellikler arasında. Öte yandan yine o yıllarda işçi sorunlarına çevirir yüzünü. Yaşam pahalılığı ve işsizlik vardır her yanda. 1789'da yayınladığı Sürekli Tapu, Babeuf'e bütün bu gördüklerini sergilemek ve bir hükme varmak fırsatını verir. Şunu saptar: sosyal eşitsizlik toprakların tek elde toplaşmasının sonucudur. Çünkü ücretlilerin sayısını artırırken ücretleri de düşürmektedir. Buradan kalkıp miras kurumunu şiddetle eleştirir. Tarım kanununa doğru bir eğilim duyar. Toprağı elinde tutan payını başkasına devredemez. Öldüğünde de topluma dönecektir bu. Bununla beraber 1785 yılındaki bir incelemesinde toprakların eşit paylaşımının üretim için taşıdığı sakıncalar üzerinde de durur. Gerçi böylesi bir dağılım her köylüyü bağımsız bir küçük üretici haline getirmektedir. Ancak kolektif çiftlikler de kendi başına kalmış sefil emekçiyi çabucak gönelciye kavuşturacaktır. Çünkü emek ortaklaşa hale gelecektir. Böylece eşitlik için komplodan daha 10 yıl önce Babeuf yalnız haklarda gerçek eşitlik, giderek dağılım sorununu değil, üretim sorununu da ortaya koymuş bulunuyordu. Ve bu noktada da Picardy köylülerinin gerçeklerinden kalkarak ortaklaşa işletme adına yeğlemesini yapıyor ve şöyle diyordu: toprağı bireyler arasında eşit parçalar halinde dağıtıp ufalamak, ortak çalışmanın sağlayacağı kaynakları en büyük bölümüyle yok etmektir. Babeuf'un gelişmesinde devrim deneyiminin de kesin etkileri oldu. 1789 bildirisi haklarda eşitliği ilan etmiştir. Ancak Babeuf şunu çabucak görür ki devrimin ta ortasında yiyecek giderek ekmek bir sorun haline gelmişse düşten başka bir şey değildir bildiri. O tarihten başlayarak içgüdüsel olarak ve el yordamıyla komünist istemlerle günlük siyasal etkinlik iç içe olacaktır Babeuf'te. Babeuf'ün 1790-1792 yıllarında Picardy'de toprak hareketine katılışı devrimci mücadelesinde ilk büyük deneyimi olur. Zorunlu olarak yöresel bir eylemin ufkunu genişleterek köylü kitlelerinin istemlerine tartışmasız yanıt verebilecek tutarlı bir program koyar ortaya. 1789'da 5-11 Ağustos kararlarından başlayarak feodal rejimin sözde ortadan kaldırılışını sergiler. Lafta kalmıştır bunlar der. Yalnız feodal ödentilere karşılıksız toptan son verilmesini değil, bütün senyörlük topraklarına el konulmasını, komün topraklarının mülkiyet olarak değil, yararlanma biçiminde dağılımını ve son olarak da toprak kanununu ister. Çoğu kez Robespierre'cilerde etkin bir toprak politikasının yokluğu üzerinde durulmuştur. Öfkelilerle Hebelciler adı verilen Kordölye topluluğu içinde de böyledir bu. İşte yalnız Babeuf'tür ki Picardie'deki gerçeklerden kalkıp kırsal kesimdeki sankilotları doyuracak bir programı ortaya koymasını bildi. Bütün bunlar olurken Babeuf asıl amacı olan tam eşitliği bir an olsun unutmaz. Babeuf'un 1793 ilkbaharı ile yazında Paris'te yiyecek içecek dairesine geçişi, dahası devrimci hükümetin güdümlü iktisadi ve sosyal politikası üstünde düşünüş, eşitçi bir dağılımın uygulanabilir bir şey olduğunu gösterir ona. Bu yeni deneyim asla göz ardı etmediği asıl amaca doğru yeni bir aşama olur. Devrimi böylesi bir amaca doğru yönlendirmek. Babeuf'un üstlendiği görev budur artık.